Tanrı bereketi buyuruyor. Tanrı bereketi buyuruyor. Yani bu bereket bir ücret olarak ödemedi. Lütuf olarak verdi. Bedava olarak verdi. Bu lütufu, yani bu lütufun değerinin ne kadar, yani bu lütuf ne kadar değerli olduğunu bilenler Tanrı'yı sever. Ve Tanrı'nın egemenliğinin yücelik için hizmet eder, kendisini feda eder. Tanrı böyle kişileri asla unutmayacaktır, hatırlayacaktır. Tanrı öyle kişilere daha çok, daha ruhsal bereket verecektir. Hatta o büyük bir sıkıntı içinde olsa da mutlaka sonuç olarak zaferli olacaktır ve yüceltilecektir. Yani Tanrı mutlaka bunu yapacak. Tanrı gerçekten o kişilerle çalışacaktır. Ama bütün iman edenler ben Tanrı'yı seviyorum diyorlar. Yüreğinde öyle inanırlar ve ağzıyla ilan ediyorlar. Ama çok şaşırtıcı olan nedir? Onlar ben seni seviyorum diye, yani herkes böyle ikrar edemiyor. Bazı insanlar böyle ikrar edemiyorlar. Ben seni seviyorum. Yani diyemiyor. Böyle demek istiyor ama bizden biraz rahatsız oluyor. Çünkü imanı kıt oluyor. Kendi eksikliğin ne olduğunu iyice biliyorlar. Niçin böyle şeyler oluyor? Çünkü Tanrı'dan daha çok kendi bedenini seviyor. Ve Tanrı'dan kendi bedenini daha çok üstüne koyuyor. Yani beden sahip olduğu için tabii ki Tanrı'nın isteğine göre yaşamak istiyor ve o şekilde çalışıyor ama yani beden zayıf. Bu şekilde devam edince daha az bereket alacaktır. Daha korkunç olan nedir? Tanrı'nın egemenliğine girerken kendisinin inşa ettiği şeyler biraz gerçekten zayıf olduğunu fark eder. Tanrı için daha çok çalışmadığı için o gün üzgün olacaktır. Siz ve ben önce Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın lütuf ne kadar büyük ve değerli olduğunu gerçekten iyice anlamamız gerekiyor. Bunu gerçekten iyice anlamamız gerekiyor. O zaman Tanrı bize iman sağlayacaktır. O iman aracılığıyla biz ne kadar ayıtmalar, ne kadar engeller varsa da çok iyice yenebileceğiz. Ve kiliseye sadık olabiliriz. İman inşaatını iyice yapabiliriz. Böylece sadece Tanrı'nın bereketini tamamen iyice alabiliriz. Bugünlerde mesela 2000 yıl önce, 2000 yıl önce sanki bu mevsimde gibi İsa Mesih Zeytin Dağı gitti. 33 yıldır yaşamını hemen bitirmek üzere, ölmeden tam bir gün önceydi, yani yakalamadan birkaç saat önceydi İsa Mesih. Öğrencilerine dedi ki, ben şurada dua edeceğim, siz burada olsun dedi. 3 tane öğrenciler bahçesinin girişinde durdu. Sadece hemen hemen bütün öğrenciler orada durdu. 3 tane öğrenci yanındaydı. Üzülerek, kederlenerek dua etti İsa Mesih. İsa Mesih 3 yıldır görevli yaşam sürece gerçekten büyük üzüntü içinde yaşıyordu. Birçok günahkarlara, hastalara mesela acıdı. Yani onlara acıdı. Çok ağladı bile. Ve Tanrı'nın isteğini bilmeyerek kendisine kadar çok korkunç durumda olduğunu bilmeyen halka görerek çok acıdı. Çok üzüldü. İsa Mesih her zaman öyleydi ama Getsemani bahçede en çok kederlenerek ağladı. Getsemani, yani onun sıkıntı ne kadar büyük olduğunu hatırlıyor galiba. İsa Mesih'in üzüntüsünün duruk noktası oluyor sanki. İsa Mesih insanı kurtarma için artık çarmıhta ölmesi gerekiyordu. Büyük sıkıntı, büyük sıkıntıyla mesela, yani o ölümü hasradı. Bir insan olarak sıkıntı çekti. O kendisi Tanrı'dır ama aynı anda yani bedeni olan insandır. O yüzden onun görevi çok ağırdı. O güne kadar İsa Mesih birçok mucize yarattı ve güç işledi. Ama o günden sonra artık güç işlemedi. En son yani mucize bile bitirdi. İsa Mesih ne dedi? Bugün, yarın çin kovacağım. Üçüncü gün ben dirileceğim dedi. Üçüncü gün oldu. Hemen hemen yakalanacağı bir gün geldi. Yani o günden 2 gün önce İsa Mesih Matta kitabında ne dedi? En son bir öğreti verdi. Orada ne diyor? Son gün gelecek diyor. Siz talentinizi iyice kullanmanız lazım demiş. İnsanoğlu yücelikler içinde meleklerle birlikte gelecekler. O zaman sadık olan ve sadık olmayanlar tamamen ayrılacak diyor. O da sonra ne demiş? Ben diyor. Ben acıktığım zaman, susadığım zaman, yolculuk yaptığım zaman, çıplak olduğum zaman, hapiste olduğum zaman diyor. O zaman ben sizden bir şey isteyeceğim. Öyle söyledikten sonra anında öğrencilerine söyledi. Siz biliyorsunuz 2 gün sonra Pısır Bayramı oluyor. İnsanoğlu çarmıhta asılmak için satılacak demiş. Daha önce Yeruşalim'e gittiği zaman bir kişiden bir ufak bir sipah istedi. Ondan sonra ona dedi. Ondan sonra da birçok insanlardan, yani İsa Mesih bağışladı. Pısır Bayramı'nın önünde yani bu destek para aldı. En son geceyi geçirmek için öğrencilerle birlikte oturdu. Onlar birlikte diyor. Rab İsa Mesih ile birlikte yemek yerken İsa Mesih ekmeği aldı ve şükretti diyor. Ekmeği paylaştı ve bunu ye demiş. Bu benim bedenimdir. Kaşe aldı. Ondan sonra şükretti. Onu vererek İsa Mesih dedi ki bu kaşeden için, bu günahı bağışlama için benim döktüğüm kanımdır. Antrişma kanımdır demiş. Bu şekilde onlara söyledi. Ben asmadan çıkanları tekrar yemeyeceğim demiş. Babanın egemenliğinde yiyeceğime kadar yemeyeceğim dedi. Ondan sonra sofra yaptıktan sonra ilahi söylediler. Ondan sonra Cetin Dağ'a gittiler. Ve Gesemani bahçesinde oldu. Ben anlattığım gibi 2 gün önce Rabbi İsa Mesih dedi ki ben o gün öleceğim demiş. O akşam İsa Mesih o önemli, yani olay olacağını açıkladı. Dedi ki bu akşam beni terk edeceksiniz. Hepsi dağılacak demiş. Petrus dedi ki herkes seni terk edebilir ama ben terk etmeyeceğim demiş. İsa Mesih dedi ki doğrusunu söylüyorum. Ben sana söylüyorum. Bugün horoz 3 kere örtmeden önce sen 3 kere yani beni inkar edeceksiniz. İsa Mesih. Petrus dedi ki ben seni inkar etmeyeceğim. Geri kalan öğrenciler de öyle dedi. Petrus mesela karar vermiş. Ben ölüme kadar seninle beraber olacağım diye İsa Mesih'e. Ama yani daha önce İsa Mesih öğrencilere öğüt verdiği zaman buna benzeyen bir söz söyledi. O zaman bunu işitenler yani İsa Mesih'i yanlış anladı. O yüzden cennet hemen gelecekmiş gibi yanlış anladı. O yüzden İsa Mesih farklı şekilde anladı. Tam buna benziyor. Bu durum çok acı bir durum olduğunu fark edebilirsiniz. Ama öğrenciler bunu fark edemedi. Ama onlardan bir kişi farklıydı. Çok akıllı olan İskariot Yahuda nasıl düşünmüş? İsa Mesih'in söyledikleri ve İsa Mesih'in yapmak istedikleri olmayacağını düşündü. Yahudiler çok zulüm ettiği için bu asla olmaz diye düşündü Yahuda. Bu yüzden elçiliğinden tamamen çıktı. Yani kendi işini tamamen attı. 12 kişiden çıktı. Yani sadece 11 kişi kaldı. İsa Mesih yüreğindeki sıkıntılarını yani bu 11 kişi iyice anlamadı ama. Gesemane daha çok kararıyor. Ve İsa Mesih'in üzüntüsü de çok yani derinleşti. İsa Mesih dedi ki ben kederleneyim. Şimdi ölmek üzereyim. Burada benimle birlikte ol dedi. Kederlendi diyor burada. Çok ağır sıkıntı var diyor burada İsa Mesih. Sanki bu neye benzer? Sanki evden çok uzaklaşmış bir çocuk gibi. Çok ağır bir sıkıntıydı. Çok yalnızlık yani hissetti. İnsanın bedeniyle onun yapması gereken iş çok ağırdı. Yani birkaç parayla kendi öğretmeni satıp askerlerle yakalamaya gelen İskariot Yahuda vardı. Yani onun ihaneti çok yani İsa Mesih'i acıdı. İsa Mesih. İsa Mesih o kadar sevdi onu ama onun ayağını yıkadı. Çok sevdi. Ama yüzünü çevirdi. İhanet etti. Bu sanki yani yüreğine bıçaklamış gibi, yani o kadar yani acıydı. Cehenneme gitmek zorunda kalanı çağırıp teselli etti, hizmet etti ve kurtarmaya çalıştı ama yani böyle yapabilir mi acaba? İskalyot Yahuda'nın yüreğinde şeytan vardı. O yüzden yani Rab'den tamamen ayrıldı. Yani Rab ile kurulmuş bir bağ tamamen yok oldu. Yani İsa Mesih'in tam bir düşmanı oldu. Ama başka öğrencileri nasıldı? Petrus mesela. Rab Petrus'u bir kendi arkadaşı olarak düşündü. Oysa İsa Mesih dedi ki bir insan kendi arkadaşı için canını versek bundan daha büyük sevgi yoktur. Siz benim arkadaşımsın demiş. Ben size kul demeyeceğim. Kul efendisinin düşüncesini bilmez. Ama ben size arkadaş diyelim. Çünkü babamın bana söylediklerini hepsi size bildirdim diyor. Ve başka bir ayette İsa Mesih dedi ki ben arkadaşım olan sizlere söylüyorum diyor. Bedeni öldüren sonra ruhunu öldürmeyenden korkmayın diyor. Kimden korkacak korkması gerektiğini anlatacağım. O öldür, hem öldürüyor ve hem de cehenneme atacaktır. Ondan korkmalısınız diye İsa Mesih söyledi. Yani bu şekilde arkadaş olarak söyledi öğrencilerine. Buna baktığımız zaman aklımıza ne geliyor? Yahudiler sürekli İsa Mesih'e belge adamın arkadaşıdır, fahişenin arkadaşıdır İsa Mesih'e böyle demiş. Ama İsa Mesih Petrus'a sen benim arkadaşımsın. Ama birazdan sonra Petrus İsa Mesih'i inkar etti. Ben onu tanımıyorum diye. İsa Mesih de bunu biliyordu. İnsanlara İsa Mesih'i tanımak utançlı bir şey olduğunu insanlara bir sanki ilan etmiş oluyor. İsa Mesih onun arkadaşı mıydı? Yücelikli Rab mıydı? Daha önce Getsemane gibi bir yerde vardı. Yüksek bir dağda üç tane öğrencileriyle birlikteydi İsa Mesih. Aynı şekilde üç tane öğrenci vardı. Sonra Petrus dedi ki biz o yüksek dağda İsa Mesih'in ne kadar görkemli bir kişi olduğunu gördü diye övünerek söylemiş olabiliyor Petrus. Ama Petrus İsa Mesih'i terk etti. İsa Mesih uzun zamandır bizi yetiştirdi. Bizi kurtarmaya kendi ülkesine geldi ama kendi halkı onu reddetti. Yani o çok kırıldı. Günahı bilmeyen biri günahı bağışlamak için geldi ama günahkarlar onu büyük bir günahkar olarak davrandı. Ey Yeruşalim, peygamberleri öldürdün, taşradın. Tavuk ne kadar kendi civcivlarını kanatlar altında topramış mıydı? Ben de öyle yaptım. Ben sana diyorum, Rabbin adıyla geleni övün. Kutsal kitaptaki bütün peygamberlik sözünü anlayın. Ağzınla bunu ikrar edinceye kadar beni göremeyeceksiniz demiş. İsa Mesih yani initlerle ah attı. İsa Mesih hem insan olduğu için o da zayıftı. O yüzden önünde olan sıkıntılar ve acılar, korkular yani vardı. İsa Mesih'in de yani korkusu ve acıları vardı. Hem de o ölmesi lazım. Herkes ölümden korkuyor. Ölümden dolayı insanlar zayıftır. İnsanlığın gördüğü en zor, en önemli bir şeydir. Yani insanın ölümü ama insanın kaderini tamamen değiştirdi. Sevgili kardeşlerim, o bizim baş kainimiz oluyor. İbraniler 4. bölümde bizde olan baş kainimiz bizim zayıflıklarımızı biliyor. Bütün işte bizim gibi yani sürekli sıkıntı çekti ama onda günah yoktur demişti. O hem baş kain oluyor hem de kendisi kurban oldu ve Rab'be sunuldu. İnsanın görünen bir şekilde geldi. İnsan ona dokunabiliyordu. Ve insanlar onu zulmetti ve ölüme kadar götürdü. O şekilde İsa Mesih beden olarak geldi. Ama İsa Mesih ne oldu? Sanki baba onu terk etmiş gibi gördü insanların bakış açısında. Tanrı ölmez ama baba Tanrı onun ölümü tatmasını sağladı. Ölsün diye gönderdi. Babam bir Tanrı ölmez diye şikayet edebilirdi. Tabii ki. Ama meleklerden şimdi daha aşağı kılındı. Bütün insanlar için bu. Ölümü tatmak için böyle oldu. Çamata öldüğü zaman ne demiş? Eli eli lama samaktani demiş. Yüreğinde ne demiş? Tanrım gerçekten harikasın. Beni terk edinceye kadar onları o kadar mı seviyorsunuz? Ve Getsemani'de de şeytan onu ayırtmış olabiliyor. İsa Mesih daha önce 40 gündür oruç tuttuğu zaman şeytan onu ayırtmaya çalıştı. Yani zayıf noktalarını dokunarak yani onu düşürmeye çalıştı. Ne demiş? Sen Tanrı olursun. Sen de böyle hak yok mu? Yani sen küçülürsün. Sen haksızsın. Senin için yani o şekilde yaşıyorsun. Demiş. Getsemani'de de İsa'ya aynı şey yaptı. Niçin her şey senden kaçırılıyor? Niçin o kadar hakaret edilmesi gerekiyor diye şeytan ona söylemiş olabiliyor. İsa Mesih öleceğini söylediği zaman Petrus da ona demiş. ey Rab sen böyle yapma deyince İsa Mesih ona ne dedi? Ey şeytan geri çekilin. Sen Tanrı'nın işini düşünmüyorsunuz. İnsansal düşünüyorsunuz demiş. İsa Mesih dua ederken İblis mesela İsa'nın yapacağı iş hakkında tahmin ederek korkarak İsa'nın işlerini engellemeye çalışmış olabiliyor. Bu yüzden İsa Mesih ben çok kederliyim dedi. O kadar çok sıkıntılı ki İsa Mesih bayağı çok dua ederek zorluk çekti. Rab gerçekten ağır bir sıkıntıyla, gözyaşlarla dua etti. Bayağı çok sıkıntı çekti İsa Mesih. Sanki ne diyor? Onun gözyaşı sanki kan yani gibi onu terliyordu. Kan gibi terliyordu yani. Kutsal kitap diyor ki melek geldi ona yardım etti diyor. Belki o yüzden İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman daha kolay olmuş olabiliyor. Onun yanında birlikte idam edilmiş olan kişi vardı. Sonra askerler o günahkarlar, o çarmıhta olan öbür insanların bacağını kırıyor. Çünkü tamamen öldürme için. İsa Mesih'in bacağı da kırmak istedim ama İsa Mesih öldüğünü fark ettiği için öyle yapmadı. Çünkü daha şimdiden o ölüydü. O Getsemani'de 3 kere dua etmiş. 2 kere tekrar dua etti. Onun duası sadece yani dinleniyormuş falan dedi. Yani çok zordu. Tekrar dua etti. Çok sıkıntı içinde, ağır sıkıntı içinde kederlenerek dua ettiğini söylüyor Kutsal Kitap. Onun sıkıntısı gittikçe arttı. İngilizce Kutsal Kitap'ta ne diyor? Began diyor. Yani gitgide sıkıntı çoğaldı diyor. Başka Kutsal Kitap'ta diz çökerek dua etti diyor. Matta Markos kitabında mesela yani üst kapanarak dua etti diyor. Bu yüzden biraz hayal edebiliriz. Yani ne kadar yalvararak dua etmiş olduğunu hayal edebiliriz. Rabbi Samet dedi ki babam Tanrım diye yalvardı. Eğer mümkünse kaşem benden geçsin. İsa Mesih ilk kere Baba Tanrım demiş. Yani Kutsal Kitap'ta sadece bu ayette geçiyor. Yahudiler onun Baba Tanrı diye çağırmasından dolayı çok şaşırdı. Yani Yahudiler bunu sevmedi. Çünkü Tanrı İsrail halkının babası oluyor. Hep beraber yani baba diyebilir ama kişisel olarak bu şekilde çağırmak Yahudiler için hoş değildi. Senin baban nerede diye yani alay etmişti bile. Markos kitabında Abba Baba diyor. İsa Mesih İbranice olarak nasıl yani kelimeyi kullandığını gösteriyor. Abba baba diyor. Yani Abba diyor. Abba. Mesela çocuklar nasıl yapıyor? Mesela biri mesela babasından çocuğu almaya çalışırsa ayrılmamak için Abba baba diyor. İsa Mesih gerçekten o çocuk gibi yani yalvardı. Abba baba diyor. Babada her şey mümkün. O yüzden bu kaşe benden geçsin. Bu kaşe. Günah öldürmek için bir kızgınlık bir kaşe oluyor. Bütün günahkarların yani içmesi gereken bir kaşe oluyor. İsa Mesih babaya şöyle yalvardı. Bu kaşe benden geçsin ama benim istediğim gibi olmasın. Senin istediğin olsun diye o kaşeyi kabul edeceğini babasına yani bildirdi. Öyle aziz bir durumda onun dayanabileceği kişi sadece Baba Tanrı'ydı. Buyruk vererek itaat etmesini isteyen o Baba Tanrı. Belki öğrenciler ona yardım etseydi ne kadar güzeldi. Ama yani İsa Mesih'in yanında değildi onlar. İsa Mesih dua ettikten sonra öğrencilerine gittiği zaman onlar yatmaktaydı. O yüzden İsa Mesih Petrus'a dedi ki, Petrus sen bir saat bile benimle beraber olamıyor musunuz? Artmama için uyanıp dua ediniz. Yüreğinle siz istiyorsunuz ama bedeniniz çok zayıftır demiş. Yani tekrar dua etti. Tekrar dönüp bakınca yine yatıyorlardı. Öğrenciler ne diyeceğini bilemedi diyorlar. Çünkü çok üzüldü. Üçüncü kere İsa Mesih tekrar geldi. Dedi ki yat. Şimdi bitti. Zaman geldi diyor. İnsan oğlu günahkarın eline satılacak diyor. Kalkın birlikte gidelim dedi. Bakın beni satan kişi yakındadır demiş. Bu şekilde İsa Mesih kendisini yakalamaya çalışanlara kendisini verdi. Sevgili kardeşlerim, hepimiz o gün İsa Mesih Getsemani bahçesinde kendi sıkıntılarını yenerek çarmıha doğru cesaretli bir şekilde gittiği için biz kurtulduk. Biz bu dünyada günahkar olarak geldik ama şimdi doğru kişi olarak ona gidebiliriz. Çünkü günahımızı tamamen kaldırdı. O gün İsa Mesih bizim için sıkıntı çekerek acı çektiği için bugün siz ve ben bu dünyada herhangi bir sıkıntı çeksek de gerçekten ümitsizlikte kalmayacağız. Biz ümitsiz olmayacağız. Acaba acı varsa da, hastaysak da, ümidimiz var. Bizi koruyor bu ümit. Sonuç olarak siz ve ben bu dünyada hiçbir şey kaçırmadık. Çünkü herkes annesinin bedeninde çıprak olarak geldik, çıprak olarak gideceğiz. Biz zenginiz çünkü bu dünyada özgür erdi, gerçeği erdi, cenneti kazandık. Şimdi artı sonsuz Tanrı egemenin ödülünü bekliyoruz. Böyle bereketli kişi oldu. Gerçekten 2000 yıl önce Getsemani'de kimse Rabbin yüreğini kaçıramadı. O yüzden ne kadar şaşırıyız. Ve Rab kendi görevini vazgeçmedi. O yüzden ne kadar çok şükredicidir. Şükürler olsun. İsa Mesih bütün bizdeki zehirleri kendisi yani üstlendi. Onun kanıyla bizi öldü ve Tanrı'ya sundu. Baba Tanrı oğlunun kanından dolayı kanı sayesinde bizi kabul ediyor, bizi bağışlıyor. Ve yaşam kitabına adımızı koydu. İsa Mesih sadıktır, sorumludur. Sorumluluğunu mutlaka yerine getirir. Biz Tanrı'nın tutumunu gerçekten iyice bilmek gerekiyor. Ona şükretmek gerekiyor. Ama bugünlerde Rab İsa Mesih bugünlerde de bize yardım eden Tanrı'dır. Rab İsa zafer kazandı. Yani ve biz zaten zaferliyiz. Biz savaşıyoruz ama zaferliyiz. Tanrı lütuf almış olan bizlerle birliktedir. Ve bereketi sağlayan Baba Tanrımız oldu. Bedendeki bütün şey, bu dünyadaki bütün şey yani sonsuz değil. Biz bedene ait olan bütün düşüncelerle savaşmalıyız. Ruhumuz bereket alması gerekiyor. İsa Mesih'te de bu konuda bahsetti. De demiş, herhangi bir kişi olsun benim ardımdan gitmek istiyorsa kendisini inkar etmeli ve kendi çamını yüklemelidir diyor. Yani çağın için önemli bir seçim gerek. İnsan oğlu meleklerle birlikte tekrar gelecektir. O zaman herkes kendi yaptıklarına göre yani karşılığını alacaktır diyor. Bu yüzden biz sonsuz yaşamı hazırlamamız gerekiyor. Siz ve ben ruhsal Tanrı'nın bereketiyle yaşamamız gerekiyor. Hepimiz İsa Mesih'e ait olun. Geçmişteki bütün düşünceleri atalım. Bütün alışkanlığı, bütün dünyasal prensipler ve benliğin tutkuları ve para sevgisi, bütün bunlardan özgür olmalıyız. Bu şekilde yaşamımızı inşa etmeliyiz. Tanrı ve onun egemenliğini seven sizlere olsun. Bu yüzden Tanrı egemenliğinde zengin olan kişi olalım. Rüzgar nereden gelip nereye gittiğini bilmeyeceksiniz. Lutan doğmuş olanlar da aynen onun gibidir diyor. Siz ve ben gerçekten Tanrı'nın emektaşıyız ve Tanrı'nın eviyiz. Tanrı'nın tarlayız. Biz Tanrı'nın tutumuna göre hikmetli bir inşaatçı gibi İsa Mesih'in temel üstünde inşa edelim. Hizmette, fedakarlıkla inşa edelim. İsa Mesih zaferlidir. Biz de zaferli olacağız. O şimdi Rabbin Tanrı'nın sağında dua etmektedir. Rabbin çağıracağı son gününde onunla görüşeceğiz.